Su bizim varlığımızın özü. Bizim için en önemli kaynak su, yaşam kaynağımız. İşte bildiğimiz genel geçer bilgilerimiz var. Vücudumuzun %60'ı su. İşte su olmadan zaten ayakta kalamıyoruz, hayatta kalamıyoruz. Biliyorsunuz aslında mitolojide suyun çok önemli bir yeri var. Dinler mitolojisinde aynı şekilde, dinler tarihinde çok önemli bir yeri var. Hatta Wikipedia'da 163 tane su tanrısı varmış. Yani böyle bir aslında çekince içinden bilgiyi. Tufan jeolojisi diye apayrı bir bölüm var aslında. Antik Yunan felsefesinde 4, antik Çin felsefesinde 5 temel elementten biri aslında su. Böyle bu hepimize ilham versin diye bir giriş yaptık aslında. Onu da sizin paylaşmak istiyorum. Su insanlığın en eski ve en birleştirici, en ortak noktası. Su evrenimizin sadece belirleyeni değil, evrenimizi bizleri anlamlı hale getiren şey. Su iklim kriziyle birlikte varlığımızı yokluğumuz arasındaki sınırı çizen nokta. Bugün bu sınırları geniş bir çerçevede birlikte çizeceğiz aslında. İklim krizinden geçen iklimdaşlar olarak kim olursak olalım, nerede olursak olalım ve ne yaparsak yapalım ortak bir geleceğe, ortak bir krize ve ortak çözümleri konuşacağız aslında. Bugün birbirimizi dinlerken duyduklarımızı iklimce bir bakış açısıyla süzeceğiz. Sözümüzü yeni bir dilde iklimce nasıl söyleyeceğimizi düşüneceğiz. Bugün iklimce sohbetleri başlatıyoruz. İlk adımımız işin kaynağında aslında. Isınan suyumuzun başında hep birlikte kimseyi geride bırakmadan yapacağız bunu. Şimdi ben yavaş yavaş konuklarımızı da davet etmek istiyorum. Akgün İlhan. Lütfen buyurun.
Selamlar.
Hatice Dinç Sarısoy. Fatih Özkadı. Buyurun lütfen. Nasıl isterseniz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz sizlerden başlayarak aslında böyle biraz kendinizde tanıtmanızı rica edeceğiz.
Elbette. Hatice Dinç Sarısoy, Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda çalışıyorum. Uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Biraz da çevre danışmanlık firmaları var, çevre mühendisiyim. Çevre mühendisi olarak su ile başladı eğitimim. Arkasından sulak alanlar ve suyun havza bazında yönetimi gibi işin biraz daha üst ölçekten idaresine doğru ilerledim. Hala da doğal kaynak yönetimi konusunda çalışmaya devam ediyorum Ankara'da.
Merhaba, ben de Akgün, Akgün İlhan. Su meselesiyle ilgilenmeye başlayalı 15 yıl falan oldu. Aslında mühendislik kökenli değilim. Ama gerçekten çok önemli bir mesele olduğu için ilgimi çekti ve çevre bilimlerinde doktora, master ve doktora yaparken bu konuyla ilgilenmeye başladım. Sudan Gelen diye bir programım var, Açık Radyo'da çalışıyorum. Şimdi IPC Mercator Fellowship programında da araştırmacıyım şu an.
Merhaba, ismim Fatih Özkadı. Arçelik'te sürdürülebilirlikten sorumlu direktör olarak çalışıyorum. 28 yıldır Arçelik'teyim. Makine yüksek mühendisiyim. Şirkette aslında hayatımın çok büyük bir kısmı Ar-Ge yaparak geçti. Bir 18 yıl. İşte son 10 yıldır da aslında bu sürdürülebilirlik konularından çalışıyorum. Bugün hani beni davet ettiği için UNDP'ye sizlere teşekkür ediyorum.
Umarım biz teşekkür ederiz.
Katkıda bulunabilirim.
Katılmamı için. Sağ olun. Biz şimdi şöyle başlayalım istedik. Mevcut durumu biraz analiz edelim. Yani sorularımız hep ortak olacak. Birlikte ele alırız. Sırayla devam ederiz. Mevcut Türkiye'nin su kaynaklarının durumunu ele almak. Sonra nasıl bir arz talep ilişkisi var? Nasıl bir ekosistemin içindeyiz? Sektörel mevcudiyet ve rekabet aynı zamanda su kalitesi. Yani genel bir çerçeve çizelim. O çerçeveden de yavaş yavaş devam edelim niyetindeyiz.
Ben başlayayım isterseniz. Başlayayım. Türkiye'nin çok fazla suyu yok. Temelde aslında su varlığı az olduğundan değil, nüfusu oldukça yüksek olduğundan. Ve nüfusumuz artmaya devam ettiği için, iklim değişikliğiyle birlikte kuraklaşma da geldiği için giderek de daralıyor bizim çember. Kişi başına düşen su miktarında su stresine doğru ilerliyoruz. Yani ilerleyen yıllarda ciddi problemlerle karşılaşacağımız konusu artık her kesimde konuşuluyor. Sektörler derseniz %70 ile %74 arası tarım, suyu en çok kullanan sektör. Bu da aslında biz anlamına geliyor. Tarımdaki yetişen tüm ürünleri biz kullanıyoruz. İkincisi sanayi ve arkasından da içme suyu geliyor. Ama orantılı olarak tarıma göre çok düşük tabii ki. Aslında gelişmiş ülkelerde bu oranlar biraz daha birbirine yakın. Hatta Avrupa ülkelerinde tarımın %40'larda, sanayinin %30'larda olduğu yerler de var. Ama Türkiye'de ciddi bir tarım kullanımı var ve dolayısıyla yeni su kanunu, daha doğrusu bir taslağımız var. Bu su kanunu taslağında suyun dağıtımı önceliklendirilirken önce doğal ihtiyaçlar, arkasından içme suyu, arkasından tarım, en son sanayi geliyor. Dolayısıyla işler daralmaya başladığında sanayiden feragat etmeye başlıyoruz. Ki bu yaşandı da, suyun yetmediği bir noktada bir termik santrale su verilmedi geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla su kaynakları daraldıkça bu rekabet de artacak. Tabii hiç sese çıkmayan bir bölüm var. Aslında ilk öncelik doğal ihtiyaçlara ait olmasına rağmen ekosistemlere ilk kaybettiğimiz de onlar oluyor. Birçok sulak alanı, sucul ekosistemi kaybettik. Çünkü öncelik aslında böyle istendiği gibi olmuyor. Önce tarıma gidiyor. Oradan kalırsa biraz o tarafa derken bakıyorsunuz ki ortada bir göl veya bir sulak alan kalmamış. Devam etmek ister misiniz?
Peki. Ben de kentsel suyu anlatayım. Yani herhalde İstanbul'dan örnek vermek daha iyi olur. Çünkü İstanbul'un nüfusu şu anda 17 milyon, yani 16,5 diyorlar ama 17, belki daha fazla. Bu kadar insana doğal olarak su yetmiyor ve biz Düzce'den, Düzce nerede biliyorsunuz herhalde değil mi? İki şehir ötede.
200 kilometre neredeyse.
Evet, 200 kilometreye yakın yerden su taşıyoruz. Yani bu su bize yetmiyor. 1990'lı yıllarda şeydi, hatırlıyorum. Yani Kırklareli'nden Papuçdere, Kazandere barajlarından su taşımaya başladık. Ve hani iklim krizinin çözüleceği söyleniyordu. Daha doğrusu şöyle, kuraklık meselesine çözüm getirileceği söyleniyordu. Daha sonra ne oldu? Onlar da yetmez oldu. Ve bu sefer şey demeye başladılar, işte Düzce'den su getireceğiz. Melençe. Büyük Melen Projesi'ni pek çoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Büyük Melen Projesi, Şili ormanlarını ve kuzeyi düşündüğümüz zaman, kuzey yani Marmara'nın kuzey kısımlarını tamamıyla alt üst eden 3 metre çapında borularla su taşıyan bir sistem. Bunun birinci aşaması bitirildi, ikincisi de bitirildi. Sıra geldi üçüncü aşamaya, o da bitmek üzere. Aslında Haziran ayında bitecekti ama tam olarak bitmediğini biliyorum. Hatta boğazın altından bu 3 metre çapındaki borular geçiriliyor ve karşı tarafa da su taşınıyor. Gerçekten durum hiç iyi değil. Şimdi bizim kentlerimizde şöyle bir sorun var. Sadece İstanbul'dan bahsetmemek lazım ama İstanbul özellikle su yönetiminde örnek olan bir şehir. Ve Türkiye'nin 1/5'i burada yaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla baktığımız zaman şunu görüyoruz. İçilemeyen bir su var. Musluklardan akan suyu içen var mı aramızda, merak ediyorum. Deneyen var mı?
Ben kaynatıp içmeyi denedim birkaç defa ama sonra evden tepkiyle karşılaşınca.
2012 yılında damacana sularında kriz yaşanmıştı. Ben de o dönemde işte dedim ki yani madem damacana sulardaki bu kirlilik sağlığımızı tehdit ediyor, o zaman ben gideceğim işte musluktan içeceğim. Biraz bekletip dinlendirip içmeye başladım. Abi baktım Ağustos'un ortasında artık böyle hiç su içmez olmuşum. Dehidrate bir şekilde böyle sürekli başım ağrıyor falan. Ne oluyoruz ya dedim. İçilmiyor su. Yani su temiz olabilir ama lezzeti kötü. Dolayısıyla insan içmek istemiyor. Mümkün mertebe su içmekten kaçınıyor. Bu suyun lezzetli hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili İstanbul Belediyesi'nin herhangi bir çalışması yok. Bu suyu içilebilir hale getirmek için eğer bir çalışmaları varsa en azından benim haberim yok. Bir de şöyle bir durum var. Hep şunu düşünüyorum. Yani bu pet şişelerde satın aldığımız sular, küçük küçük şirketlerin suları var. Bunlar eğer içilebilir kalitede, lezzette olabiliyorsa koskocaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işi neden yapamıyor? Bir şirketin yapabildiğini. Ben bunu hep düşünüyorum. İçilemeyen sulara para ödüyoruz. Bir de ambalajlı suya ayrıca para ödüyoruz. Sonuçta suyumuz belki bize değil, buradaki insanlara değil ama ortalamanın üstündeki, altındaki insanlara, yani ekonomik geliri ortalamanın altında olan insanlara pahalı geliyor. Dolayısıyla insanlar bu musluk suyunu içiyor. Sandığımızdan çok daha fazla sayıda insan musluk suyunu içmek zorunda kalıyor. Çok klorlu bir su. Başka bir mesele, içme suyunun, mesela az önce burada ambalajlı sular vardı, evet. Onları kaldırmanızı istedim ve teşekkür ederim, hemen kaldırıldı. En azından yani pet şişelerde veya cam şişe bile olsa mümkün mertebe kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sektörün, İstanbul'un da suyuna zararı var, Türkiye'nin her yerindeki, dünyadaki pek çok su varlığına zararı var. Çünkü gasp ediyorlar suları. 4 tane büyük şirket var. Bu şirketler suları gasp ediyor. Ambalajların içine koyuyor, pet şişelerin içine koyuyor. Sonra o pet şişeler doğada birikime neden oluyor. Pek çok zararı beraberinde getiriyor. Bu sektörün ortadan yavaş yavaş kalkması lazım. Ama bunun olabilmesi için musluklardaki suyun içilebilmesi lazım. Yani içilebilir lezzette ve kalitede olması lazım. Başka bir mesele, başka bir bölgeden su taşımamamız lazım. Yani ayağımızı suyumuza göre uzatacağız. Başka yolu yok. Eğer başka yerlerden, başka şehirlerden, başka havzalardan, sizin de konunuz zaten. Türkiye'deki 25 tane havzadan bir tanesinin içindeyiz. Marmara Havzası'ndayız. Ve daha sonra Susurluk var. Daha sonra Susurluk değil, Sakarya Havzası'ndaydı. Sakarya Havzası'nda yakın. Ondan sonra da Batı Karadeniz Havzası var. Melen Çayı Batı Karadeniz'de. Yani Batı Karadeniz Havzası'ndan biz Marmara Havzası'na su taşıyoruz. Ondan sonra bu suyu niye pahalı diye merak ediyoruz. Bu kadar maliyeti yüksek olan bir suyun elbette pahalı olması kaçınılmaz bir şey. Başka bir mesele, sularımızı çok kirletiyoruz kentlerde. Sanayi de çok kirletiyor, siz ondan bahsedersiniz zaten. Ama kentler de çok kirletiyor. Kentlerdeki kirlenme maalesef doğru düzgün arıtma sistemleri olmadığı için, tam arıtma yapılamadığı için kentlerdeki sularımız da kirleniyor. Görüyorsunuz Kurbağalı Dere, bu tarafın akarsularından bir tanesi. Kurbağalı Dere'nin halini hepimiz bence gördük. Simsiyah akıyordu. Bir parça üstü kapatıldı. Temizlendi mi temizlenmedi mi hiçbirimiz bilmiyoruz ama üstü kapatıldı betonla. Gözlerden ırak bir şekilde belki de simsiyah akmaya devam ediyor. Bunun dışında sadece İstanbul'dan bahsetmeyelim dersek Ergene Nehri, hepimizin yine bildiği bir nehir, bize yakın bir nehir, Trakya'nın nehri. Ergene Nehri'nde akan şeyin adı artık su değil, A4 diyorlar. Korkunç bir şey bu. Yakınından geçemiyorsunuz. Orada daha çok sanayi kaynaklı tabii. Böyle sizi gösteriyorum.
Artık alıştık galiba, yavaş.
Evet. Yok, çok güzel örnekler de var. Sanayi atık suyun arıtılması konusunda bence kentlerden çok daha, kentsel arıtmadan çok daha ileri düzeyde ve örnek olması gerek. Yani örnek davranışlarda görebiliyoruz.
Eğer unutmazsanız İstanbul'da böyle bir nokta koysak, virgül koysak daha doğrusu bir sektörel
sanayiye getirdim.
Ve sanayi tarafına da bir yandan geçsek. Siz tabii serbestsiniz. Sadece sektör ya da sanayi konuşmak zorunda değiliz tabii. Siz...
Teşekkür ederim. Ya, öncelikle gerçekten hani kişisel olarak su benim için çok önemli. Yani şimdi tabii sanayici gözüyle baktığımız zaman aslında su üzerine proje yapmak gerçekten feasible değil. Yani hani sanayicinin yaptığı projeleri bir fizibiliteyle ölçtüğünüz zaman, mesela örneğin üretimde enerji verimliliği projesi yaptığınızda bunun gerçekten makul bir fizibilitesi vardır. İşte kimi 6 aydır, kimi 2 yıldır. Bunu yaparsınız.
Net olarak görürsünüz.
Ama üretimde su verimliliği üzerine, yani arıtma tesisine henüz gelmedim, onu birazdan anlatacağım. Proje yaptığınızda görece olarak sanayici için ucuz olduğu için, yani diğer ham madde girdileri dikkate aldığınızda 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çıkar. Ben Arçelik'teki görevimi yaparken bir iki yılda işte Koç Holding'de Koç Topluluğu Çevre Kurulu Başkanlığı görevi bana verildi. Şimdi tabii sanayicinin su konusundaki yaklaşımı için hakikaten üst yönetimin bence görüşü ve inisiyatifi çok kıymetli.
Çok özür dileyerek şeyi soracağım. Yani burada sorularımızdan da bir tanesi soru sizlerden de o anlamda görüşürüm siz devam ederken. Yani burada aslında rol dağılımı da söz konusu olmaya başlıyor değil mi? Hani devletin aslında buradaki katkısı, etkisi ve yüklendiği güç, kuvvet ya da ayırdığı bütçe, yani özel sektörün ayırdığı bütçe, yerel yönetimlerin ayırdığı bütçe, orada bir rol dağılımı ve aslında onun sorumluluğun paylaşımı gibi de bir şey söz konusu değil
mi? Mutlaka yani. Ama hani az önce hanımefendi söyledi, yani Türkiye'deki toplam su kullanımına bakıldığı zaman sanayi en sonda, en sonlarda geliyor. Yani asıl ana tüketim, yani rakamlarda yanılmıyorsam %80-85 civarında tarımda. Bizim işte beyaz eşya üreten bir şirket olarak kullanımımız çok çok daha az. Biz işte o tarihten sonra her yıl Koç topluluğunda işte 6 Haziran civarında bir çevre günü yapmaya başladık ve ilk aslında etkinliği yaptığımız zaman fabrikaların üst kademe yöneticilerini değil, orta kademe yöneticilerini davet ettik holdinge ve Koç topluluğu CEO'su dedi ki ya ben sizlerden üretimde su verimliliği projesi yapmanızı bekliyorum ve yakın takip edeceğim. Yani o yukarıdan gelen yönlendirme, biz 2 yıl içerisinde çok ciddi iyileştirme yaptık. Ben mesela arçelikteki rakamları çok kısaca vereyim ki her yıl aslında 10 yıldır sürdürülebilir raporu çıkartıyoruz. Yani vereceğim rakamlar zaten yayınlanmış bilgiler. 2012-2013'lü yılları da işte bizim Türkiye'de 8 tane fabrikamız var. Toplam kullandığımız su 1,5 milyon metreküp civarındaydı. Biz dedik ki yani bunu 4-5 yılda 1 milyonun altına indireceğiz ki bu %50 aslında azaltım demek. Son gelinen durumda 950 bin metreküp civarına getirdik. Bu tabii Türkiye'nin aslında toplam problemi diye baktığınız zaman hakikaten şey çok küçük bir rakam. Fakat bizim bir taraftan da bunun aslında yaygınlaşması için yardımcı sanayilerimizle, kendi ekosistemimizle gerçekten yoğun çalışıyoruz. Çünkü diğer türlü bizim gibi şirketlerin aslında işte birçok çevre mühendisi var, birçok makine mühendisi var. Yani bu projeleri yapacak kişileri istihdam edebiliyoruz ama bunları istihdam edemeyen küçük şirketler de var. Dolayısıyla bu edindiğimiz bilgiyi kendi ekosistemimize yaygınlaştırmak bence son derece önemli.